Ayrım 3.
Sayfa 31. Teşekkür ederim Lale, çekilebilirsin. Hayret bir şey. Salonun deniz duvarı olduğu gibi cam, suyun altı güçlü ışıldaklarla dışarıdan ışığa boğulmuş. Denizin dibi açıklı koyulu yeşil tonlarında büyüleyici bir akvaryum görüntüsü sergiliyor. Ürpere ürpere salınan yosunlar, parıldayarak geçen balık sürüleri, yarasa hayaletini andıran bir vatoz. Salonu aydınlatan abajurları yeşil, birkaç kripton lambası, fakat asıl denizin jelatin yeşili yansıması. Altuğ gözleri bu akvaryum alacasına alışınca Doktor Cemile Ceyda'yı görebilmişti. Yılbaşı gecesi için seçtiği kıyafete şaşmadan edemedi. Kolsuz, yakasız, göğsü yırtmaçlı, beli kırmalı siyah bir tenüre giymiş. Bacakları uzun eteklerinin kıvrımları arasında kayıp, çıplak sağ kolunun pazusunda ucundan kan damlayan bir hançer dövmesi. Başının epeyce dumanlı olduğu hemen seziliyor. Cinsel bir gerilim içinde olduğu da. Gözlerindeki neon tipleri sanki tutuşmuş, belalı yangın kızıllığı gözlerinden taşmaktadır. Biyonik olduklarından salonun alacakaranlığı, altuğun şıklığını ve güzelliğini en ince ayrıntılarına kadar görmesini engelleyemez. Beğenmiş olacak ki dudaklarında o kaygı verici gülümseme en kadın sesiyle onu yanına çağırdı. Önce ikram, içki, sigara, çerez, sonra denizaltı salonunun nefes kesici görüntüsünü konuşuyorlar. Arkasından gecenin ilk öpüşmesi. Altı onun dazlaklığını bin mumluk buzlu bir ampul gibi iki avucu arasına almış, doktorun bir kolu onun belini sarıyor, öteki eli kalçaları üzerinde gezinmektedir. Kaçıncı öpüşmeden sonra ise resmi sesiyle dedi ki, ''Hayır, böyle olmayacak. Sen de soyunmalısın. Şuraya rahat bir kılık ayırmıştım.'' Ayırdığı kılık sırtındakinin benzeri, beyazı. Altın soyunup giyinişini, içkisini yudumlayıp burun deliklerinden damar mavisi duman ağları üreterek tutkuyla izliyor. Dudakları yeniden buluştuğu an zaman ve mekan duygusunu unutmuşlardır. Kişiliklerini fena halde birbirleriyle karıştırıyorlar. Ağır, kalın ve kaygan öpüşmelerin alışılmış çizgisi gece yarısına doğru aşılmıştı. Doktor Cemile Ceyda hırsız elleriyle altuğun eteklerini sıyırıp seyyal diliyle erkekliğini buldu. Obur dudaklarıyla onu sımsıkı kavradı, soluk soluğa, kızıl pırıltılı. O yangın dumanı içinde savruldular. Altı orgazm depreminin sarsıntısını henüz üzerinden atamamıştı ki Cemile Ceyda gözlerinin akkor sıvısını gözlerine akıtarak o dakika erkeğe kayan hırıltılı sesiyle dedi ki ''Şimdi arkanı dön, hadi bekleme, arkanı dön.'' dedim. Altı işittiğinden çok daha fazla gördüğünden dehşete düşecekti. Doktor Cemile Ceyda'nın dişilik organının bittiği yerde saygıdeğer erkekliği ahlaksız bir kobra gibi kafasını kaldırmış, buğulu tek gözüyle dimdik ona bakıyordu. Saatin yarı geceyi çaldığını kesinlikle duymadılar. Meraklısı için notlar. Telerama, üç boyutlu görüntü veren televizyon. Sibernetik, makineler, bir sistemin durumu hakkında bilgi toplayabilecek ve bilgileri değerlendirerek sistemin yönetilmesine yarayan emirleri hazırlayabilecek duruma geldiği zaman yönetim sanatı makinelerin işi olmuştur. Sibernetik, kim yönetir ve nasıl yönetir sorularını sormaksızın yönetmenin ne olduğunu akla dayanarak açıklamaya çalışan bilimdir. Biyonik, bazı biyolojik süreçleri, özellikle yönelme ve sezme süreçlerini inceleyen bilim dalı, insan ve hayvan sinir sisteminin çalışma kanunlarını elektronik modeller üzerinden belirlemeye çalışıyor. Sibernetikle benzeşiyorlar. Genetik, kalıtım bilimi, 20. yüzyıl başlarında doğdu. Bateon, canlıların hücrelerden oluştuğunu, gamet, kromozom indirgemesi, döllenme ve benzeri kavramların saptamasıyla gelişti. Hücresel, fizyolojik, evrimsel ve uygulamalı genetik dallarında ilerliyor. Bitki ve hayvan türlerinin ıslahı konusunda önemli adımlar atıldı. Humanoid, insandan kesinlikle ayırt edilemeyen sibernetik robotlara verilen isim. Melamilik, melamet. Tasavvuf içinde tasavvufa karşı çıkanların yolu. Özellikleri halkla özdeşleşmek istemeleri. Tanrı'ya ulaşmanın zikirle, törenle, rüyayla, gelenek ve görenekle değil, alçak gönüllülükle, hakka bağlılık ve halka hizmetle mümkün olacağına inanmaları. Melamilikten, Rum abdalları, Kalendariler, Haydariler, Camiler, Bektaşiler ve Mevleviler türemiştir. Bunların arasında Abdallar ve Kalenderiler çar, darptır. Yani sakal, bıyık, saç ve kaşlarını usturayla kazıtırlar. Ayrıca insanlığın 21. yüzyılda tütünü bütün zararlarından arındırmayı başardığı, bu yüzden de tütün içme keyfinin iyice tadını çıkardığı öngörülüyor. Nasıl ki genetikteki ilerlemelerin laboratuvarda insan üretimi olasılığını nihayet gerçekleştirmiş olduğu öngörülmüş bulunuyor. Kitabımızda yayınlanan bu öykü yazarın Yengecin Kıskacı adlı kitabından alınmıştır. Atilla Şenkon 1962'de Ankara'da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini bu kentte tamamladı. 1987'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. Dostluk ve insan ilişkilerini fantastik bir anlatımla sorgulayan öykülerini 1990'da Her Gün Perşembe Olsa adıyla kitaplaştırdı. Bu ilk kitabı ile 1991 Akademi Kitabevi Öykü Özendirme Ödülü'ne değer görüldü. 1993'te ikinci öykü kitabı Uykusuz Gece Düşleri, 1995'te Ten Yükü, 1998'de ise Nazlı Eray'ın yaşam öyküsünden yola çıkarak yazdığı ilk romanı Bütün Düşler Nazlı'dır yayınlandı. Güldane Aya Oku Yiğit tarafından filme alınan Ten Yükü, 19. İFSAK Ulusal Kısa Film Yarışması'nda 4. oldu. Kitapları Can Yayınları tarafından yayımlanan yazarın Bir Porsiyon Acılı Aşk Lütfen öyküsü Kozmo için yazılmıştır. Bir Porsiyon Acılı Aşk Lütfen. Size içimi dökmek istiyorum. Dinler misiniz? Gerçek adım Neslihan. Felçli babam ve evlenmemiş halamla birlikte yaşıyorum. Annem ben küçükken ölmüş. Halamı anne bilirim. 17 yıldır aynı yerde bir nikah şekeri işliğinde çalışıyorum. İşliğin sahibi Selma Hanım. Seni gelin edemedik. Emekli edelim bari diye takılıyor bana. İşimi seviyorum. Tüllerle, renkli kurdelelerle uğraşıyoruz bütün gün. Şeker dolu minik keseleri güllerle gaga gagaya vermiş kumrular da süsleyip mutluluk dağıtıyoruz. Yalnız değilim, benden başka iki kız daha var. 3 yıldır bizimle çalışan Nilgün yakında işten ayrılacak. Birkaç ay önce nişanlandığı yakışıklı astsubay çalışmasını istemiyormuş. Cavidan ise aramıza yeni katıldı. Sıkıldıkça sevgili değiştiren deli dolu bir kız. Bekaretini lisedeyken kimya laboratuvarının fayans kaplı masalarından birinin üzerinde yitirmiş. Cinsel deneyimlerini çekinmeden ulu orta anlatıyor. Gerçi Nilgün'ün de ondan aşağı kalır yanı yok ya, hiç olmazsa o Cavidan gibi ayrıntılara girmiyor. İkisi de anlayamıyor beni. 35'imde hala bakire olmam inanılmaz geliyor onlara. Benim de bir sevgilim olduğunu bilmiyorlar. Bunu ilk siz öğreniyorsunuz. Onunla burada işlikte fazla mesaiye kaldığım bir gece tanıştık. Yalnızdım, benden başka kimse yoktu. Telefonu bu yüzden ben açtım. Hattın öbür ucundan gelen sesleri felçli babamın iniltileri sandım önce. Baba iyi misin, ne oldu, halam nerede diye soruyordum durmadan. Ben konuştukça soluk alıp verişler hızlanıyordu. Arayanın bir sapık olduğunu anladığım sırada derin bir oh sesiyle yüzüme kapandı telefon. O gece bir daha aramadı. Ertesi akşam yetiştirmem gereken bir işim olmamasına karşın işlikte kalıp bekledim. Yine ararsa canını okuyacaktım onun. Düşündüğüm gibi aynı saatte çalmaya başladı telefon. Yalnızca efendim diyebildim, sesimi tanımıştı. Merhaba, ne haber dedi bana. Ardından sancılı bir hasta gibi ahlar ohlar çekmeye koyuldu. Dilim tutulmuştu sanki, tek söz edemiyordum. Hazırladığım onca kötü söz, yakası açılmamış küfür nereye gitmişti? Etkileyici bir sesi vardı. Telefonu kapatamıyor, hatta dinlemekten hoşlanıyordum. Bir ara adımı sordu. Önümde duran nikah şekerlerine tutturduğum minik teşekkür kartının üzerindeki adı okuyuverdim. Ben onun adını sorduğumda ise sen ne istersen o olsun dedi titreyerek. Karttaki Mert de onun adı oldu böylece. Artık her gece aynı saatte arıyordu. Hiç konuşmuyorduk. Sözcükler gereksizdi. Çıkardığı sesler kulağımdan dalga dalga bütün bedenime yayılıyor, en gizli, en kuytu köşelerime dokunup sinir uçlarımı harekete geçiriyor, elektrik verilmiş gibi titretiyordu beni. Zevkin doruklarında dolaşırken sesim sesine karışıyordu. Kızların orgazm dedikleri bu olmalıydı. Tehlikesi yoktu. Halamın anlattığı gibi canım da yanmıyordu üstelik. Bir gece kendimden geçmiş onu dinlerken aklıma başka kadınları da aynı şekilde arıyor olabileceği geldi. Beni aldatıyor muydu acaba? Kıskançlıktan delireceğimi sandığım o gece telefon sapığıma sıra sıklam aşık olduğumu anladım. Bir hafta önceydi. 800 davetlisi olan büyük bir nikahın şeker siparişini sabaha kadar yetiştirmemiz gerekiyordu. Hepimiz işlikteydik. Sevgilimin arama saati yaklaştıkça heyecanım artıyordu. Minik nazar boncuklarını kadife keselere tuttururken tir tir titriyordu ellerim. Telefonu çalar çalmaz ben açacak, yanlış numara diyerek kapatacaktım. Aramızda her şeyin bittiğini düşünmesinden ve beni bir daha aramamasından korkuyordum ama bundan başka çözüm yolu da bulamıyordum. Telefon her zamankinden birkaç dakika önce çalmaya başladı. Çabucak açtım. Sevgilim değil halamdı arayan. Babam fenalaşmış. Selma Hanım'dan izin alıp telaşla çıktım. Beklediğim asıl telefonu unutmuştum bile. Mert'in ben çıktıktan hemen sonra aradığını, Özge'yi istediğini, burada öyle biri yok diyen Cavidan'a fark etmez tatlım, o zaman işi seninle bitirelim dediğini ertesi sabah öğrendim. Dünya başıma yıkılmıştı. Korktuğum başıma gelmiş, aldatılmıştım. Kızlara gerçeği söylemedim. Bütün gün dinmeyen gözyaşlarımın babam için aktığını sandılar. Babamınki basit bir gaz sancısıydı oysa. Eve vardığımda rahatlamıştı. Halamın gereksiz telaşı işte. O akşam hiçbir şey olmamış gibi aynı saatte aradı. Sesini duyunca bildiğim bütün küfürleri birbiri ardına sıraladım bu kez. Telefonu ona tek sözcük söyleme hakkı tanımadan yüzüne kapattığımda beni bir daha aramaya cesaret edemeyeceğini biliyordum. Az önce Nilgün'ün nişanlısı ile Cavidan'ın yeni sevgilisi ellerinde birer kırmızı gülle geldiler. Merbo'da birlikte öğle yemeği yiyeceklermiş. Ben de karşımızdaki kebapçıya sipariş verdim. Kızlar çıkınca büsbütün yalnız ve mutsuz hissettim kendimi. İçim şöyle inceden bir sızladı doğrusunu isterseniz. Her olayda olduğu gibi acabalar yavaş yavaş keşkelere dönüşmeye başlamıştı. Sorunu konuşarak çözemez miydik sanki? Hoş bizim ilişkimizde sözcüklere hiç yer olmamıştı ya, yine de deneyebilirdik. Belki basit bir kaçamak, geçici bir hevesti yalnızca. Hangi erkek farklıydı ki zaten? Bir pişmanlık sigarası yakıp pencerenin önüne oturdum. Sigaramdan ilk nefesi çekiyordum ki kapı çalındı. Kebapçının çırağıydı gelen. Getirdiği paketi elime tutuşturduktan sonra basamakları atlaya atlaya inip gözden kayboldu. Karnım çok acıkmıştı. Odayı kaplayan güzel kokuya daha fazla karşı koyamayarak paketi açtım. Kalp şeklindeki bir lahmacun çıktı içinden. Üzerinde kırmızı pul biberle Mert yazıyordu. Acılıydı belli ki. Üstelik sıcacıktı biliyor musunuz? Artık telefonu kapatmam gerekiyor. Kızlar her an dönebilirler. Sevgililer gününde fantezilerimi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Derya Erkenci 1972'de İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sinema TV öğrenimi gördü. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı. 1993-1997 arası haber kameramanı olarak çalıştı. Görüntü felsefesi ve video sanat bağlamında çok sayıda kısa film çekti. 1992 yılında Milliyet Sanat'ın derlediği Genç Şairler Antolojisi 2 kitabında yer aldı. Şiirleri Berenice'in Saçı, Milliyet Sanat ve Hayalet Gemi dergilerinde yayımlandı. 1993-2002 arası Hayalet Gemi dergisinde düzenli olarak hikayeler yazdı. İlk kitabı Aptalın Seyir Defteri, 2002 yılında Doğan Kitap tarafından yayımlandı. Serbest yönetmen olarak çalışan Erkenci, halen Alt İzine Net dergisinde sanal ortama yönelik metin denemeleri gerçekleştiriyor. Su Ada adlı öyküsü ilk kez dergimizde yayımlanmaktadır. Su Ada. Bir vapur seyahati tasarısı dönüşü banyomuzun etek tıraşı reyonundan birincilikle seçilmiş, kirli sabunluğun altında uyurken uyandırılmış eski bir jiletle bileklerimi kesip çatlamış beyaz küvetin rutubetinin insafına bırakıp gittin beni. Ne de olsa muazzam kolaylıklar çağındayız. Şimdi parmak uçlarıma banka şubeleri kadar yakınsın. Sen kaygılı meme uçlarımda gömülmüş, kabuk tutmuş yaraları yiyen, vuslat güncelerindeki kurşun kalem yazıları geri geri silen, adı, mahallenin oğlanlarınca çöp arsalarda kaderine terk edilmiş De Soto marka otomobillerin şoför mahallerinde haykırılan küçük şey. Burada dört tarafı kapkarayla çevrili su adada, yılbaşı gecesi nöbetçi asabi ebeyle, üstün körü doğutturulmuş talihsiz bebeğin zedeli beyniyle anlatmaya çalışıyorum geçmişime silsileyi. Manyetik bant sisteminden sayısal ortama bir türlü geçememişim. Televizyonda çekim planlarını ne kadar tekrarlarsam tekrarlayayım, bir türlü yabancılaşamadığım aynı cürmü meşrut sahnesi. Kolay erdem bezirganlığıyla süslü sonlar, her su istimalin hemen sonrası manasını yitirdi. Tam merkezde kristal ülkesindesin. Artık çok fazla anlatılmaktan dolayı kötü fıkralara dönüşmüş balıkçı hikayeleriyle seni tutamam. Girişken biriymiş gibi davranmaya çalışan insanların içtenliklerinin üzerine bir türlü oturtamadıkları kaçak bakışları gibi içinden çıkılmaz bir özgüvensizlik abidesi hayatım. Hangi gizil organ işbirliği ısıtır vücudumda beynime doğru sürekli sıçrayan sıcak kanı? Sırf mutlu ve sivil görünebilmek için akşam yemeklerinde uskumru leşi yiyenlerin otomobil lastiklerine işemeli miyiz? Kazancıdis'i çağırsak Ay'a İrini'ye gelir mi? Göbeğimin öne doğru yaptığı komik kavis babamınkiyle aynı. Bunu dün gece sen haris düşlere yaslanmış mükemmel bir Truva atı minyatürü gibi uyurken sabırsız gebe bir kısrağı andıran hareketli göz kapaklarından bakışlarımı kaçırarak kavradım. Seni zihnimi gürgen sopalarla acımasızca dövsem de tam manasıyla anımsayamıyorum. Gözlerinden başka hiçbir yüzü olmayan bir kız çocuğu gibi içindeki cesaretin kulaklarımı ürküttüğü bir kararlılıkla ayakta durmuştun. Sigara içmeyi benden öğrendiğin bir bilginin hayatında gizlenen sırrıymışçasına öne doğru tuttun. Çürümüş balık ağı kokan limana açılan, dar sokaklarda yankılanan kırbaç ve zincir sesleri arasında forsalar kıyıda sıraya sokuldular. Lise sağlık bilgisi kitabında okudu. C vitamini eksikliğinden ileri gelen ve dermansızlık, zayıflık ve diş etlerinin iltihabı gibi belirtilerle kendini gösteren, eski denizcilerde görülen bir hastalık diye tanımlanan iskorbüt hastalığını paranoya haline getirdiği için açılamadığı engin denizlerin aşkıyla kıvranan bir kaptandım. Tıpkı aşkları gibi mesleğini icra edemeyen denizcilerin bütün coşkuları da buhranlıdır. İnsan hayatta bir kereden fazla boğulamaz. Artık hiçbir işe yaramayacak olan can yelekleri oturma odamızdaki koltukların altındadır. Cinsel deneyim hayalleriyle süslenmiş yağmurlu kış günlerinde akşamüstülerin soluk buz mavisine teslim olmuş odalarda Anılar 9 isimli karışık kasetten dinlediğimiz Pastime Paradise parçası ile yakın temaslı slow danslar ederken loş kadife koltuklar üzerinde sızdık. Üşütmeyelim diye kendiliğinden üzerimize örtülen yeni milenyum beklentisi bizi 15 yıl uyuttu. Bütün varsıllığımızı emip tüketen seneler şimdi yerli türünden sarılmış bir sigara markasıdır. Kemikleşmiş kaderine razı bir kültür mantarı gibi nostaljik oldu 80'ler. Eskiden yeni aldığımız kitaplara tarih notu düşerken bu kadar tedirgin olmazdık. Özensiz aydınlatma düzenlerinde dumanlı sisler oynaşan bar kültürüne direnmeye çalışan yazlık diskotekler hayatta kalabilmek uğruna trajikomik isim değişikliklerine başvurdular. Üzerleri çatlaklarından fışkıran kavruk incir pişleriyle kaplanmış, beyaz çimentodan dökülme dans pistleri, gerçek sahipleri yüzyıllar önce ölmüş antik tiyatrolar kadar eskimiş yüzleriyle artık göç yolunda mola veren yaban ördeklerini ağırlıyorlar. Romantik tekno dans parçalarının ani his değişimlerini çevreleyen duvarlara çarparak yuvarlanan genç aşıklar çabuk yoruldu. Deniz mevsimimiz oldukça kısa, tatillere hep kış sezonunda gidilir oldu. Oysa biz yaratma yetisinin iç karartıcı erdemiyle sevişirdik. Yüksek sanattan ve diğer başka yüce kavramlardan bahsederdik. Ufak borçların altına girip taze beyaz şarabın yanına turfanda çilek alacak olsam dikenli diriliğiyle tatlı tatlı yüreğimi yaralardı. Bölgelere göre o idealımı karışırdı tükürük kokan uykularımıza. Kaprislerinin pilot aleviyle sobayı yakıp sarındığımız çay bardaklarıyla pencerenin önünde otururduk. Koyun adasını tutuştururdu dillerimizde biriken ıslak sıcaklık. İtfaiye arabaları kırmızı çamura saplanırdı. Mantonu çıkarmadan dizlerinde pantolonun yılan yuvalarına işerdin. Seni bir belgesel kameramanı sinsiliğiyle gözlerdim. Kızıl renkli değişken bir korkuluğu andıran saydam hayaletin kumsalda bırakılmış boş meyveli gazoz şişelerinin arasında gezinirdi. Neredeyse sudan çıkacak kadar toprağa yaklaşan şeytan minareleri kıyı boyunca adımlarını takip ederdi. Buradan koklamaya çalıştıkça melodisi seveceğim bir alarmlı saat gibi başucumda sakladığım saçların bakımsız bir peruk gibi dağılıyor. Karşı adadaki yangın üzerinde yapıştığın plastik kadın büstünü eriterek bulaşık teline dönüştürüyor. İşler yolundaymış gibi gözükse de yaklaştığın her doruk artık manasızca hiçleşiyor. Sırf beni anmak için balık pazarının pahalıca tezgahlarından ara sıra zargana satın alıyorsun. Gece denize girmek şimdi biraz da manası değişmiş bir dua etme biçimidir. Tüyleri zehirli dip balığı dikenlerine benzeyen sırtım için istenilen kadar güçlü, yıldızlı parlak yakamozlar olsa da köpek balığı korkusunu yenmiş bakışlarım açıklara doğru bir kazazede gölgesi gibi karardıkça göz pınarları buğulanmış güzel gözlü bir balık kadın arayacak. Tuzlu suda karanlıkta kehribar teniyle karşılaşmanın ve yavru bir yunusun yüzgecine dokunabilmenin ortak metniyle anlatılan güzel, coğrafi yapısına ağır iş makineleriyle tecavüz edilmiş liman manzarasında suların yükselmesini aldırmadan üzerine beli ince metal kemerli mavi bir tünik giyerek boşalmış roze şişelerinin arasından inatla iniyorsun kumsaldaki ateşin başına. Kafanda gözlerine sürme çeken fosforlu bir serpil çakmaklı tokası ve boynuna sinmiş yazlık sabun kokularıyla. Bir elimle biçimsiz dişlerimi kapatıp cesaretimi toplayıp bir türlü soramıyorum sana. Slow çalınca dans eder miyiz? Çünkü artık eski filmlerdeki pavyon dekorlu sahnelerden esinlenilerek loca loca tasarlanmış, mısır tarlaları arasına gizlenmiş, ada yerlisi başarısız DJ'leri, keder yüklü ince hastalık duruşlu yazlık diskolar tarihe gömüldü kıyılarda. Unutulmuş briket duvarları sarmaşıklar sardı. Pist sütunlarındaki hoparlör askıları paslandı. Çiftler arası çiçekli dans yarışmaları yapılmıyor artık. Broken Heart kavrulmuş kıyma kokuları eşliğinde mutfaklarda ani iç çekmelerle unutulmaya çalışılan eski bir şarkı şimdi. Sabit çeşidi kaymaklı olan arabalı seyyar dondurmacı yok. Çocuklar zeytinyağı tenekelerinden bozma oyuncak gemiler yüzdürmüyor kumsallarda. Eski kahvenin önünde yazlık sinema bahar bahçesinin afişi durmuyor. Ben her akşamüstü çıplak ayak pansiyondan kaçıp gizli geçidimizden geçip köy meydanına çıkarak bakamıyorum artık ona. Kıt cebinde çinekop oltası taşıyan tayfa sırra kadem bastı. Kahveci Abbas öldü. Vodka bira eskisi kadar kusursuz sarhoş etmiyor. Şimdi taziki artırılmış klorlu suyla püskürtülmek suretiyle kapatıldık mehtaplardan uzak odalara. Kendimize en uygun olmayan en baş edilmez belayı bulup mutlak onunla büyümeliyiz. Ahir zamanlardayız. Hepimiz incelikli deccallarız yeni bin yılın kutsal kitabında. Salgına aşı bulmak için uğraşırken virüs kapmış doktorlarız fasüller sanatoryumunda. Biz hiçbir şeyi değiştiremeyiz, hiçbir şey değişsin istemedik gibiz. İhmal edilmiş mimikler unutulmuş yaşamlarımızda. O asabi ve aceleci yolcu kalabalığı iyice boşaldıktan sonra bütün mevkiler ıssızlaşınca inerim vapurdan bilirsin. Suyun üzerinden bir yere gitmek samimi heyecanı asla tükenmeyen bir yaz aşkıdır. Vasıl olmak pek bir iki yüzlü kalır gitmenin yanında. Çünkü hangi limana ayak basarsan bas, yalan söylemek zorunda kalırsın. Seni üzerinde adamıza hoş geldiniz yazan panonun yüksek demirlerine asmak isteyen kararlı kalabalık, geride yalnızca kesif bir silik kokusu bırakmıştır vapurda. Can filikalarının gölgeliklerine serilen gazete sayfalarının üzerinde uyunmuş mutlak mavi uykular unutulmuştur. Gezinti güvertesinde dolaşan hafif rüzgarları yok yere telaşlandıran bu hazin nankörlüğün üslubu çoğu zaman içimde taşıdığım ten özlemiyle bağdaşır.